Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, Ramazan ayından oldukça biriken sorular var. Zekatla ilgili soruları bir araya getirdim ve bu program bir nevi zekat programı olacak. Zekat sorularına cevap programı olacak inşallah. İlk sorumuz şöyle. Bir yıldır satmak istediğim bir dairem var. Kiraya vermedim. Bir yıldır da satamadım. Zekat hesaplamasını nasıl yapmam gerekiyor diye soruyor dinleyicimiz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zekat, müminlerin zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen ilahi bir mali ibadettir. İbadet olması ciheti önemli. Dolayısıyla bu ibadetin ibadet şuuruyla yerine getirilmesi lazım. Hangi mallara zekat düşeceği ve ne miktarda bu mallardan zekat ödeneceği Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde beyan edilmiş. Bu meyandan olmak üzere ticaret mallarının zekatı belli bir zenginlik miktarına ulaştığımızda üzerimize düşen bir vecibedir, ferizadır, zorunluluktur. Binaenaleyh eğer evinizi satmak üzere bir işleme koymuşsanız ticaret malı haline gelmiştir. Burada kardeşimiz bir dairem var diyor. Bu daireyi bir yıldır satmaya çalışıyorum. Satmaya çalışıyorum cümlesinden ne anlıyoruz? Üzerine satılıktır yazmış, emlakçıya vermiş veya internette bir takım gayrimenkul satılan sitelere reklam koymuş, ilan koymuş. Dolayısıyla fiilen satış işlemlerine yönelik elinde gelen gayreti göstermiş. Ama 100 lira istemiş de 100 lira vermemişler. 50 lira vermişler, 60 lira vermişler, 70 lira vermişler. Onun istediği fiyatı vermedikleri için de satamamış. Yoksa piyasada satılamayan mal yoktur. Hani meşhur bir söz vardır. Her kesadın bir pazarı vardır. Yani her satılamayan malın bir değer yaptığı pazar vardır. Binaenaleyh piyasada 10 liraya giden bir şeyi satabilmek için 10 gün beklersin. Ama 7 liraya verdin mi hemen satılır. Hatta bugünlerde bir akrabam arabasını satmaya çalışıyor. İşte 2-3 aydır ilana koyuyor. Hadi ben de yardımcı olayım dedim, bildiğim efendim araba işi yapan, galeri işi yapan arkadaşları aradım. Dediler ki biz bu segmente bakmıyoruz. İşte şöyle yapsın, böyle yapsın. Sonra işte meşhur bir siteye arabasını götürdü. Atıyorum 400 liraya razıydı. 430 liraya, 450 liraya arabasını oradan aldılar, sattı. Binaenaleyh yani satmaya çalışıyorum ama satılmıyor diye bir şey söz konusu değil. Fiyatını bulamamış demektir. Fiyatını bulduğunda satılacak anlamına geliyor. Şimdi burada kardeşimiz haklı olarak diyor ki ben bu gayrimenkulü satışa çıkardım. Fakat istediğim fiyata bir alıcı bulamadım. Ama zekatını da vermem lazım. Artık satışa koyduğum için ticaret malı haline geldi. Ben bunu hangi değer üzerinden fiyatlandırıp 40'ta 1'i zekat olarak vereceğim demek istiyor. Burada yapılacak olan şey basit aslında. Kelepir fiyat dediğimiz, yani işte piyasası 10 lira ise 8 liraya sattığında anında satılabilecek bir durumda ise o zaman 8 lira üzerinden fiyatlandırırız biz bunu. Ama buna rağmen olabilir ki piyasada bir durgunluk var. Likidite sorunu var. Para yok millette. O zaman şöyle yapılır. Satıldığında 40'ta 1'i zekat olarak verilir. İşte 2 sene geçmişse üzerinden 2 çarpı 40'ta 1 olarak bunun zekatı verilir. Böylelikle zekat meselesi halledilmiş olur. Ama bu tür fiyatı İkinci el ürünlerde özellikle, yani sirkülasyonu olmayan. Şimdi fabrikasyon ürünlerin sirkülasyonu var, alışın belli, satışın belli. Bunun eğer mal olarak zekatını vereceksen 40 tane de bir tane vereceksin. Mal olarak zekatını vermeyeceksen, eğer kıymet olarak zekatını vereceksen, o zaman alış fiyatından hesap edersin ve ona göre efendim zekatını ödersin. Ama ikinci el dediğimiz kıymeti ancak satın alındıktan sonra ortaya çıkan. Şimdi öyle bir şey ki piyasada 3 kuruş etmez ama Allah birinin aklına koymuştur onu. O 100 kuruş verecektir ona. Dolayısıyla sen işte elindeki bir antika ürünü satıcısını buldun, 100 liraya sattın diye ikincisini de 100 liraya satmayı beklersen çok beklersin. Hani meşhur bir hikaye var. Adamın bir tanesinin kafası büyükmüş. Gitmiş bir yere bir takke soruyor. İşte demiş ki 70 numara takke var mı demiş. Adam var demiş. Kaç lira? İşte normalde 50 lira ise 100 lira demiş. Bana bak kardeşim demiş. Bu takkeyi demiş benden başka alan adam bulunmaz demiş. Nereden bulacaksın demiş benim gibi kalın kafalısını. Satıcı da uyanık, o da demiş ki vallahi demiş kusura bakma demiş. Sen de kafana göre takkeyi benden başka bir yerde bulamazsın demiş. Dolayısıyla yani bu tencere kapak misali. Eğer adamın arzuladığı iyi veya kötü mal sende varsa istediğin fiyata satarsın. Ama o adam bir daha gelmez. O ihtiyacını gördükten sonra artık ikinci adamdan da aynı performansı beklemek yanlış olur. Dolayısıyla burada zekatı hesap edilirken bu tür ürünlerin kelepir fiyatı dediğimiz, yani piyasaya çıkarttığında birkaç saat içerisinde veya durumuna göre birkaç gün içerisinde satılabilecek olan fiyat üzerinden zekat hesabı yapılır ve ödenir. Eğer buna da imkan yoksa, işte mesela adamın 5000 dönüm gayrimenkulü var, satıyor, parselizasyon yapmış, satıyor. Nakit desen nakit yok elinde ama ne olur 40 dönümde bir dönümü fakir fukaraya tahsis etmek üzere onun gelirini fakir fukaranın efendim eline vermek suretiyle zekatını ödemiş olur. Mamafi böyle meselelerde yine kardeşlerimiz camilerimizde, hocalarımızda, müftülüklerimizdeki uzmanlarımıza danışmayı ihmal etmemeliler.
Evet. Değerli hocam, ikinci zekat sorumuza geçiyoruz. Efendim diyor ki dinleyicimiz, bir inşaat yaptırıyoruz. Yatırım amaçlı bu işe girdik. Üzerinden bir yıl geçti ancak binayı henüz tamamlamadık ve satış yapmadık. İnşaat için yatırdığımız paranın zekatını nasıl hesaplamamız gerekiyor? Daireleri satışa koyduğumuz ortalama değer üzerinden mi, yoksa inşaat için yatırdığımız meblağ üzerinden mi?
Şimdi bir arsayı üzerine bina yapıp satmak üzere aldığımızda yatırım amacıyla almış oluyoruz. Elimizde arsa olarak bulunduğunda bir kıymeti var. Biz mesela 100 liraya almışız burayı ama aradan zaman geçmiş. Bugünün itibariyle burası alınacak olsa, bizim hesabımızla yani kelepir fiyatına alınacak olsa 1000 liraya alınacak. Demek ki arsa halinde olsa bile buraya biz zekat değeri biçtiğimizde 1000 lira üzerinden değer biçeceğiz. Sonra buranın ruhsatını aldık. Efendim parselizasyonunu yaptık, imarını çıkarttık ve inşaata hazır hale getirdik. Artık oranın 1000 lira olan değeri 2000 liraya çıktı. Çünkü bir katma değer oluştu orada. Eğer bu aşamada biz zekat mükellefi isek, bu aşamada zekatını vereceksek, ki şunu her zaman söylüyoruz, bir Müslümanın bir zekat günü olur. Nedir bu zekat günü? İlk defa zenginliğe ulaştığı gündür. İlk defa ulaştığında bir mükellef olarak zekat vermekle yükümlü değildir. Bir sene üzerinden geçmesi lazım. Ama ondan sonra her sene o gün geldiğinde, ki bugün hicri takvime göre bir gündür. Çünkü zekat hicri takvime göre yılda bir kez alınan bir mali ferizadır, zorunluluktur. Dolayısıyla her sene o gün geldiğinde Müslüman sabah oturur, neyi var neyi yok hesabını yapar. Buna göre efendim zekat matrahına giren şeylerin 1/40'ını zekat olarak ayırır. Ondan sonra ikinci aşama onun fakir fukaraya dağıtılması veya zekat verilmesi gereken yerlere dağıtılması kalır. Şimdi bu birinci aşamada elimizdeki malın, mülkün, işte mesela arsa üzerinden gittik. Arsa çıplakken 1.000 liraydı. Üzerinde bir işlem yapıldı. Efendim imarı hazırlandı. Planı çıkarıldı, projesi çıkarıldı, izinleri alındı. Artık kazma vurulacak hale geldi. 2.000 lira oldu. Efendim temel atıldı. Artık binanın kabası bitti. Bir katma değer oluştu orada. O vaziyette oradan bir daire satacak olsan kelepir fiyatı efendim 10.000 liraya çıktı. Artık 10.000 lira üzerinden oranın zekatını biz hesaplarız. Dolayısıyla siz anahtar teslim bitmiş 100.000 liraya satıyorsunuz diyelim. Ama orada bir 100.000 liralık malı yok şu anda. Binaenaleyh 100.000 lira üzerinden orada zekat hesabı yapmaya kalkarsanız siz zarar edersiniz. Ama 10.000 liralık orada fiili bir birikim söz konusu. O 10.000 liranın zekatını verirsiniz. En son anahtar teslim hale geldi. Efendim sizin satış fiyatınız ne kadar? 100.000 lira. Ama onun o aşamaya imal fiyatı, maliyet fiyatı ne? 70.000 lira o gün değerleriyle. Siz 70.000 lira üzerinden zekatını verirsiniz. Satmışsanız 100.000 lira üzerinden zekatını verirsiniz. Bütün bunlar zekat gününe denk gelen sabahla ilgili işlemlerdir. Söz gelimi siz işte bugün Şevval'in kaçı? Diyelim ki 14'ü. Şevval'in 13'ünde 14'ünde zengin oldunuz. Şevval'in 13'ünde 14'ünde yine sabah oturuyorsunuz, hesabınızı yapıyorsunuz. O gün elinizde efendim henüz metrekare birim fiyatı 10.000 lira maliyete gelmiş bir inşaat var. Onun üzerinden hesabını yapıyorsunuz. Bir ay sonra bunun anahtar teslim fiyatı oluştu. Yani inşaat aşamaları tamamlandı ve anahtar teslim fiyatı 25.000 liraya geldi diyelim metrekare birim fiyatı üzerinden. Artık o seneye zekat gününüze kalan bir işleme dönüşüyor. Çünkü siz inşaatın her anında zekat vermiyorsunuz. Zekat gününüze denk gelen sabah elinizdeki mal varlığını hesap ederken inşaatın o günkü değerini hesap ediyorsunuz. Binaenaleyh burada elimizde mevcut olan paraya dönüştürülebilir vaziyetteki ham maddedir. Efendim çimento almışsın, tuğla almışsın, demir almışsın vesaire. Bunların hepsi hesap edilir ve ortaya çıkan miktarın 1/40'ı zekat olarak hesaplanır.
Evet, Allah razı olsun. Şimdi üçüncü sorumuz da şöyle değerli hocam. Verilen borçta zekat nasıl hesaplanıyor? Bir yılı aşkın süreli verilen borçlarda zekatı nasıl hesaplamam gerekiyor diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi borçların zekatı meselesi çok ilgi ve alaka göstermemiz gereken bir mesele. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki iki türlü borç var. Bir tanesi karşılıksız borç dediğimiz kardı hasen türünden bir borç. Yani geliyor bile sizden Basri hocam benim 10.000 liraya ihtiyacım var bana 10.000 lira verir misin diyor. 1.000.000 liraya ihtiyacım var bana 1.000.000 lira verir misin diyor. Bu siz ona bir mal satmışsınız, bir hizmet üretmişsiniz, onun karşılığında borçlanmışsınız da ödemeniz gereken bir meblağ değil. Tamamen Allah rızası için iyilik olsun diye aranızda bir ticaret olmaksızın, bir mali işlem olmaksızın verdiğiniz bir borç. Bu borcun durumu ile bir mal satmışsınız, bir hizmet yapmışsınız ve bunun mukabilinde bir borçlanma söz konusu olmuşsa bunun durumu birbirinden tamamen farklı. Yani karşılıksız dediğimiz, kardı hasen dediğimiz, arkasında bir alışverişin bulunmadığı, yekten iyilik olsun diye yapılan borçlanmalar adeta emanet vermek gibidir. Yani ben size diyorum ki Basri hocam benim kasam yok. Al şu 5.000 doları, 10.000 doları senin kasanda muhafaza et diyorum. Şimdi ben 5000 doları, 10.000 doları senin kasana muhafaza etmek için koyduğumda bu para kimindir? Benimdir. Muhafaza için senin kasana konmuştur. Binaenaleyh bunun zekatını ödemek de bana düşer. Aynı şekilde ben sana 5000 lira, 5000 dolar, 10.000 euro neyse karşılıksız borç verdiğimde burada da o para senin elinde emanet hükmündedir. Şu kadar var ki bunu ihtiyacın için kullanabilirsin diye sana müsaade edilmiş. İstediğim zaman ben o sendeki emaneti geri çağırma, geri alma hakkına sahibim. Bu meseleyi iyi kavramak gerekiyor. Binaenaleyh ya ben bir sene ödeyemem, bir sene sonra ben sana bunu ödeyebilirim türünden ifadeler bir nezaket babından aramızda konuştuğumuz laflardır. Yoksa ben sana hiçbir mecburiyetim olmadığı halde tutmuşum, 10.000 lira borç vermişim. Kalkıp da senin bu borcu geri ödeme tarihiyle ilgili bak ben bir seneden önce bunu ödemem demen ne ahlaken ne de hukuken doğru bir şey değildir. He bir takvim belirleme açısından kendi hesaplarımı ben buna göre ayarlarım deme açısından bir yol bir yöntem olarak görülebilir. Ama ben sana borç verdikten 10 gün sonra bir ay sonra ihtiyaç içerisine düştüm. Efendim kaza yaptım. Şu oldu, bu oldu, hastam oldu. Gelip sana Basri Hoca ben sana 10.000 lira vermiştim ya. Onu mümkünse ver deme hakkına sahibim. Her zaman bu hakka sahibim. Yahu yoktan yere arada hiçbir şey yokken gelip sen benden borç alma hakkına sahipsin de benim sana verdiğim 10.000 lirayı geri isteme hakkına sahip olmamam diye bir şey düşünülebilir mi? Düşünülemez. Ama şu kadar var ki gelirim isterim. Sen de kardeşim ben o parayı bir ihtiyaç için kullanmıştım. Ama arayayım bulayım inşallah Allah nasip eder. Ben bulur buluşturur onu sana geri öderim dersin. Ödeyebilirsen ödersin. Ödeyemezsen canını alacak halim yok. Ama ben bir sene demiştim kardeşim utanmıyor musun bir seneden önce geliyorsun türünden laflar asla bir Müslümana yakışacak laflar değildir. Yahu sen durduk yere geldin. Hiçbir aramızda alışveriş yokken benden para istedin utanmadın da ben sana verdiğim parayı geri istemeye niye utanayım? Ama ben sana bir sene dedim. Ya kardeşim bir sene usulen demişsindir. Ben de o gün için bir ihtiyacım yoktu. Tamam canın sağ olsun dedim. E bugün ihtiyacım çıktı. Yani böyleyken sen ben bir sene dedim ben bir seneden önce bunu vermem diye efelenmen bu bir Müslümanca davranış değildir. Ha diğer taraftan borç veren Müslüman da borç verdiği kardeşini sıkıştırmaz. Ama imkan yok olmuşsa o zaman ilk müracaat edeceği kimse odur. Şimdi bu durumda ben size 10.000 lira borç vermiş olsam ve zekat günümde gelip çatsa bu 10.000 liranın zekatını vereceğim mi? Vereceğim. Niye? O benim bir cebimde duruyor hükmünde çünkü. Hala benim adıma Basri Hoca'nın kasasında duruyor. Ama şöyle bir şey var. Ben Basri Hoca'yı ararım. Basri Hoca bir 10.000 lira emanet vardı ya sizde. Onu alabilir miyim derim. O da vallahi hocam olsa vereyim ama veremiyorum dediğinde onun zekatını verme mecburiyetim ortadan kalkar. Niye? Çünkü o parayı kullanamıyorum. Kullanabildiğim, kullanabilir olan paranın zekatını veririm. Yani isteseydim alabilecektim. İstedim alamadım. Artık o paranın zekatını vermekle mükellef değilim. Geri ödendiğinde bir defalık onun zekatını vermekle zekatından inşallah sorumluluğum düşmüş olur.
Evet. Allah razı olsun hocam. Tabii ikinci bölümde yine devam edeceğiz zekat sorularıyla. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, zekat sorularıyla başladık. Onlarla devam ediyoruz. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, kişinin fazla arabası varsa zekatını nasıl hesaplaması gerekiyor?
Şimdi zekatın nelerden alınacağı meselesi belli. Mesela hayvanlardan zekata tabi olan hayvanlar koyun cinsi, sığır cinsi ve deve cinsi. Atlardan zekat alınmamış. Yani bir adamın 50 tane atı var, 100 tane atı var, onlardan zekat alınmamış. Sadece Ebu Hanife Hazretleri at çiftliklerinde atların da zekatının olacağını söyler. Ve her bir at için bir dinar, yani takriben 4.25 gram altın zekat verilmesi lazım geldiğini söyler. Ama diğer mezhep alimlerimiz, hatta Hanefi mezhebinin diğer imamları, atların zekatının olmadığını söylerler. Yine mesela eski zamanlar açısından düşünüldüğünde, bir adamın bir tane kölesi var. Hadi bir köle, iki köle, üç köle, beş köle. Bunlar hizmet için bulunuyor. Dolayısıyla bunların zekatı yoktur diyelim. Ama adamın 100 tane kölesi var. Bir çiftlikte 100 tane kölesi var. Her bir köle de o gün için söz gelimi 1 milyon ediyor ve ekonomik değer olarak da 100 köle 100 milyon ediyor. Ama satışa konu edilmediği için bunlar, yani bir ticaret malı olarak değerlendirilmediği için zekata tabi değil. Yani kıymetli bir şeyi bir kimsenin elinde bulunduruyor olması, o kıymetli şeyin illa zekata tabi olması anlamına gelmiyor.
Az önce bahsettiğiniz hocam, İmam-ı Azam'ın şey olması, yani onlara zekata tabi tutması, ticaret malı olarak düşünmesinden mi yoksa farklı?
Hayır, mücerret olarak bu bir değer ifade ediyor. Nitekim onunla ilgili de sahabeden de bir takım içtihatlar var. Şimdi belki lüks araçları şeye benzetmek mümkün olabilir. Yani Ebu Hanife'nin bu atların zekatı vardır sözüne kıyasla bunların da zekatın olması lazım gelir diye kıyas yapmak mümkün olabilir. Ama ağırlıklı olarak baktığımızda, yani yüksek değerler ifade eden şeyleri biri elinde bulunduruyor diye illa bunun zekat mükellefi olması gerekmiyor. Yani tekin mesela bir adam düşünün, bir gecekondu semtinde yaşıyor. 100 metrekarelik bir evi var ve evin fiyatı 500 bin lira. Hadi bilemediniz 1 milyon lira. Bir başka adam da var, İstanbul'da denizin kenarında meşhur bir yalıda yaşıyor ve o yalının fiyatı da 1 trilyon lira. Yani şimdi kardeşim, 1 milyona da ev var, 1 trilyona da ev var. Ama bu satışa konu olmadığı sürece 1 milyonluk evle 1 trilyonluk ev arasında bir fark yok. Yani ikisi de tabiri caizse ölü yatırım. Yani ben bazen söylüyorum, belki de haddim olmayarak Basri Hocam. Yani evin çok büyükmüş diyelim. Yani 500 metrekarelik evde yaşıyorsun. Ya senin yatağın hacmi belli. Hani boyu 3 metre olsa, eni 2 metre olsa 6 metrekarelik bir yatak. Öyle bir yatak da yok zaten. En fazla olsa olsa 2'ye 2, 4 metrekarelik bir yatakta yatacaksın. Dolayısıyla senin evinin 300-500 metrekare olması bir şeyi değiştirmiyor. Yatacağın yer belli, yiyeceğin yer belli. Onun haricinde göz alışmasıyla çok pahalı şeyler de insanın gözünde bir müddet sonra anlamını yitiriyor. Bundan dolayıdır ki adamın birden fazla aracı var. Bu araçlar eğer bir ihtiyaç için ise bunları kullanabilir. İhtiyaç için değilse bu lükstür. İsraftır. İsraf da haramdır. Haramın bir zekatı yok zaten. Binaenaleyh bir insan, ya benim işte galerimde 20 tane araç var, bu araçların zekatı var mı yok mu diye tartışmak yerine şunu kendine sormalı: bu araçlara benim ihtiyacım var mı? Varsa amenna. Yani 20 tane araca bir kimsenin ihtiyacı olabilir mi? Olabilir. Yani kimin neye ihtiyacının olduğunu bilemeyiz. Ama yok, ben zevk olsun diye, efendim bir heves olsun diye, hobi olsun diye bunları biriktiriyorum. Yarın ne olur ne olmaz belki satarım diye biriktiriyorum şeklinde bir düşüncesi varsa, bana sorarsan zekatını versin. Zekatını vermezse o zaman bu araçlar bir israf olarak gündeme gelecek ki İsraf haram. Yani ümmeti Muhammed'in bu kadar ihtiyacı varken sen burada ölü yatırım, bu araçları garajında niye çürümeye bırakıyorsun? Şimdi yine aynı şekilde özellikle de zenginler bu işi yapıyorlar. Bakıyorsun bir levhaya 200 milyon veriyor adam. Niye? Çünkü bunlar vergiden kaçınma diyelim, kaçırma demeyelim veya yine hacette paraya çevirme açısından daha kolay emtia. Bunları duvara asınca bunlar ticaret malı değil diyerek bunların efendim zekatından kurtulduğunu zannedebilir bir insan. Oysa herkes kendi nefsini yoklamalı. Ben bunları hakikaten bir sanat olarak mı buraya asıyorum? Veya efendim hat sanatı, ümmeti Muhammed'in değerli bir sanatı, bu sanat zayi olmasın, bu işte meşgul olanları ben teşvik edeyim. Şimdi tarihimizde öyle yiğit zenginler gelmiş geçmiş ki ihtiyacı olmadığı halde adam tutmuş efendim bir hat sanatına şu kadar para ödemiş. Maksat o hattata ikramda bulunmak. Böyle bir durumda elbette bir insanın kazanacağı, niyetiyle kazanacağı şey söz konusudur. Ama öyle değil de yani bunları ben burada saklayayım, yarın öbür gün bunlar gizli bir hazine, bunları ben paraya tebdil ederim türünden bir düşünce varsa, o zaman kendini kandırmasın, bunların zekatını versin. Yok öyle değilse bunları niye sakladığını izah etsin. Aksi halde bir israf söz konusu olur ki bu da bir Müslüman için büyük bir vebal doğurur.
Evet. Peki efendim. Şimdi devam edelim. Koleksiyon eşyalarıyla ilgili değerli hocam az önce siz de koleksiyondan bahsettiniz. Şimdi dinleyicimiz diyor ki ileride çocuklara miras kalması düşüncesiyle ticari amaç gütmeden toplanan saat, oyun konsolu, oyun ve değerli eşyaların zekatının verilmesi gerekir mi?
Şimdi bununla ilgili de yani bir koleksiyoner olmak, yani bu bir hobi olarak da olabilir. Ama nihayetinde hobi de olsa arkasındaki gerçek bunun bir ekonomik getirisinin olmasıdır. İşte bugün mesela 3 kuruş eden bir pul 100 sene sonra değerlenecektir. Bugün piyasada 100 adet bulunduğu için değeri 100'e bölünen bir koleksiyon parçası 100 sene sonra piyasada 2 tane 3 tane kalacağı için değerlenecektir. Dolayısıyla bu tür şeyler hangi kriterlerle zekata tabi tutulacaklar? Bunlar ölü yatırım olarak mı değerlendirilir, aktif yatırım olarak mı değerlendirilir? Bu tür meselelerde kişinin niyeti önemlidir. Yani bunu bir boş, beleş, zevk ürünü olarak mı saklıyor ki o zaman durum değişir. Belki bir israf söz konusu olabilir. Yani dinine, dünyana, ahiretine fayda etmeyen bir kağıdı saklamanın ne anlamı var? Ama dinine, dünyana, ahiretine faydası varsa, yani mesela baktığında psikolojik olarak rahatlıyorsa bir insan, bu da bir faydadır. Eğer maddi olarak beklemesinin yarın öbür gün getireceği bir değer söz konusuysa, bu da bir faydadır. O zaman burada ticari olup olmadığı ayrımını yapmak gerekiyor. Ticaridir diye değerlendirildiğinde belki zekatını vermekle sorumluluktan kurtulmak daha kolaydır. Ama ticari olarak değerlendirilmediğinde burada haklı bir gerekçeyle bunun saklanması mevzuu orada bir çok tartışmanın söz konusu olabileceği de açıkça görülmektedir.
Şöyle devam ediyor bu soru. Bu eşyaları ileride satma ihtimalinin olması zekat yükümlülüğünü değiştirir mi diyor. Satmaya karar verilen eşyaların zekatı satılıp para ele geçince mi verilmeli yoksa satılmadan mevcut piyasa değeri üzerinden mi hesaplanmalı?
Bu son kısım kolay. Yani mevcut piyasa değeri üzerinden hesaplanıp zekatı verilir. Ancak bazı şeyler var ki bunların satılmadan değerinin ortaya çıkması söz konusu değil. Çünkü sirkülasyonu olmayan,
evet,
tekrar üretimi olmayan, efendim fabrikasyonu olmayan şeyler itibaridir. İnsanlar itibar ederse değerlidir. Yani mesela bakıyorsunuz, dün yırtık pantolona itibar yoktu, bugün yırtık pantolona itibar var. Dolayısıyla dün için yırtık pantolon bir kuruş etmezken bugün işte 100 liraya satılıyor diyelim. Bu gibi nesnelerde eğer yaklaşık bir fiyat tespit edilebiliyorsa onun üzerinden, yapılamıyorsa o zaman satıştan sonra geriye dönük geçen yıllar için bir zekat ödemesi yapılabilir. Ama bu koleksiyon meselesine tekrar dönecek olursak, burada kişi niyetini sağlam olarak ortaya koymalı. Yani bir şeyin zekatını veriyor olmak, o şeyle ilgili sorumluluktan kurtulmamıza yardımcı olan çok önemli bir unsurdur.
Değerli hocam, şöyle bir örnek versem. Mesela diyelim ki ben kitap koleksiyonu yapıyorum. Yaşım 40 misal. İşte ya ben bunları ileri yaşımda, 70 yaşımda artık satarım. Mesela o zamana kadar satmayacağım diye o şekilde bir niyet ediyorum. Bu durumda nasıl olur?
Şimdi bir şey satılıksa onun her dönemde bir fiyatı vardır. Yani 70 yaşına kadar satmayacağım diyen adam 70 yaşına geldiğinde fiyatını bulacağını düşünüyorum diye satmayacağım demek istiyordur. Yoksa 10 liraya aldığı bir kitabı 10 bin liraya bir alıcı bulsa satar. Yani 70 yaşında ben bunu sana satacağım, bekle 70 yaşına kadar
yok,
demez.
Yok, şöyle bir düşünce var koleksiyonerlerde. Diyelim ki mesela yani bir seriyi tamamlıyor veyahut da bir şey, yani bir kitaplık bir konuda, belli bir konuda mesela bir şeyi, yarım olan bir şeyi tamamlamış oluyor. Yani o şekilde satmak istiyor.
Benim şahsi kanaatim, koleksiyoncu eğer nihayeti itibariyle bir ticari gayeyi hedefliyorsa başından itibaren ticari olarak bunları değerlendirmeli. Elbette 10 parçalık bir koleksiyon tamamlandığında 100 lira, tamamlanana kadar efendim 3 lira 5 liradır. Tamamlanana kadar 3 liradan 5 liradan zekatını verir. Tamamlandıktan sonra 100 liradan zekatını verir. Onun haricinde zaten bu tür koleksiyonculuğun, yani kapitalist dünyada bir tür kaçırma vasıtası olarak ortaya çıkmış olan bu koleksiyonculuk, bir tür ihtikarı da beraberinde getiriyor. Kara borsayı da beraberinde getiriyor. Yani adamın kitaba ihtiyacı var, kitabı satmıyorsunuz. Niye? Ben işte koleksiyonu tamamlayacağım. Kardeşim sen koleksiyonu tamamla gene de benim bu kitaba ihtiyacım var. Yok, koleksiyon tamamlanınca daha pahalıya satılacak, ben onun için satmıyorum. Dolayısıyla eğer piyasada sağlam bir maksada hizmet etmek üzere elde bulundurulmuyorsa bir şey, bu ticaret malı olarak da niyetlenilmişse bunun zekatını vermek en doğru olan yol.
Şöyle bir soru da var. Ticaret amacıyla alınan ancak henüz ilana koyulmamış çatıda bekleyen eşyaların zekatı düşer mi?
Şimdi ticaret bir faaliyet istiyor. Yani ticaret niyetle yapılan bir şey değil. Meşhur bir hikaye var. Filan hastalığım vardı. Doktora gittim, ilacı verdi. Aldım, dolapta duruyor ama iyileşmiyorum. Yani onu içmeden iyileşemezsin. Onun nihai sonucunu verecek olan sana tavsiye edilen ilacı kullanmandır. Dolayısıyla ticaret malında da ticari faaliyete girdiğinde ticaret malı olma özelliğini taşır. Depoya kaldırmışsın. Kimsenin depoda ne mal olduğundan haberi yok. Senin burada şu mal var, şu fiyata satılıktır diye bir ilanın yok. Dolayısıyla bu ticaret için bir mal olmuş olmaz. Diyeceksin ki koleksiyoncu da aynı şeyi yapıyor. Koleksiyoncu da aynı şeyi yapıyor ama koleksiyoncu burada satışa mani bir niyetle bunu yapıyor. Daha çok değerlensin, ondan sonra ben bunu satacağım diye yapıyor. Eğer işte buğdayı stoklamışsa adam, piyasası efendim daha yükseldiğinde ben bunu satarım diye niyetlenmişse, o ticaret malı olma hüviyetini bozmaz. Ama gündelik iş için kullanabileceğin, yani mesela bindiğiniz bir arabanız var. Şimdi arabanız ne kadar? 2 milyon değerinde. Biri gelse dese ki kardeşim ben bunun rengini beğendim, 5 milyon veriyorum. Tereddüt eder misiniz vermeye? Vermezsiniz. Ama siz onu satışa çıkartmış değilsiniz. veya üzerinizdeki işte paltonuz veya ayağınızdaki ayakkabınız. Bunlar bugün için belki Türkiye'miz için bunların misal olarak verilmesi biraz tuhaf gelebilir ama bundan düşünün 100 sene önce insanlar çok rahat bir şekilde ihtiyaçları olduğunda paltosunu satıyor, ayakkabısını satıyor. Şimdi dolayısıyla adamın ayağındaki ayakkabı satılık mıdır? Değildir. Niye? Kullanıyor onu. Ama deposuna kaldırdığı bir mal, kullandığı bir mal mıdır? Değildir. Satılık mıdır? Satmak üzere depoya kaldırılmıştır. Binaenaleyh burada bunun satılık olabilmesi için illa bir faaliyetin olması lazım gelir diye eski kuralları işlettiğimizde öyle bir tuhaf meseleyle karşı karşıya kalabiliriz. Bundan dolayı gündelik kullanımla karışabilecek olanları ayırt ederek depoya kaldırılmış olanları ayrı mütalaa etmek lazım gelir. Yani sürdüğünüz bir tarlanız var. Sürüyorsunuz, ekin alıyorsunuz. Sonra dediniz ki ya bu iş böyle olmuyor, ben burayı satayım. Ben burayı satayım diye kendi kendinize niyet etmekle orası satışa müheyya, hazır hale gelmiş olmaz. Niye? Çünkü zaten sürüyordunuz, orada bir işlem yapıyordunuz. Ama üzerine satılıktır diye levha astıktan sonra artık satılık mal haline gelmiştir. Üzerinizdeki paltonuz. Ya benim bu paltoya ihtiyacım yok.
Şimdi depodaki mal ne oldu hocam?
İşte depodaki mala geliyorum. Evet. Depodaki mal kullanmak üzere ayrılmış olan bir malsa bu mal kullanmak üzere tahsis edilmiştir. Orayla ilgili bir gün ben bunları satarım diye niyet etmeniz onları satılık mala çevirmez. Ama zaten siz depoya malı satmak için alıp koymuşsanız o mal satılıktır hocam. Tamam. Onu depoda saklamanız olayı değiştirmez. Yani şimdi benim bir kütüphanem var. Buradaki kitapları rahmetli anacığım kızardı, bu kadar kitap alıp durma derdi. Babam da hatun derdi. Bu çocuğun elindeki kitaplar eczanedeki ilaçlar gibidir. Hangi hastanın hangi ilacı soracağı belli olmaz. Bu kitaplar da öyledir. Gelir bir gün biri bir soru sorar. O sorunun cevabı filan kitapta vardır. O kitabı bulundurması normal bir şey. Dolayısıyla şimdi benim kütüphanemde diyelim ki 60 bin cilt kitap var diye ben bu 60 bin cildin 60 bininde okumuş değilim. Misal olsun diye söylüyorum. Hadi 50 bin cildini okumuşsam da geriye kalan 10 bin cildi
maşallah, maşallah.
Okumamışımdır diyelim. Ama bunlar zekata tabi midirler? Değildirler. Fakat zaman zaman ya artık ahir ömrüme geldi. Bundan sonra zaten gözlerim de görmüyor. Ben bunları satayım diye düşünsem bu düşünceyle bunlar ticaret malı haline gelmiş olur mu? Olmaz. Ama işte kitaplar bir mekanda bulunuyor. O mekanın üzerine satılık kitap var diye yazsam, o zaman oradaki kitaplar birer ticaret malı haline gelmiş olur. Allahu alem.
Evet. Güzel. Allah razı olsun hocam. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, satmaya karar verilen eşyaların zekatı satılıp para ele geçince mi verilmeli, yoksa satılmadan mevcut piyasa değerleri üzerinden mi hesaplanmalı? Bunu
cevaplamıştık. Cevaplamış. Yine cevaplayabiliriz. Evet. Yani piyasa değerleri üzerinden, kelepir değerleri evet. üzerinden bunların fiyatlandırılması yapılıp zekatlara ödenmeli.
Aynı üründen birden fazla 2-3 tane olması durumunda hüküm değişir mi demiş. Tabii ki bu ticaret malının olmasına bağlı.
Şimdi şöyle bir şey var. Mesela hocanın kitapları zekat matrahına dahil edilir mi edilmez mi? Burada iki türlü nisap söz konusu Basri hocam. Bir türlü nisapta kişi zengin oluyor ama nitelikli zengin olmadığı için o kimse zekat mükellefi değil. Fakat zekat alması yasak. Yani şimdi diyoruz ki biz bir insan asli ihtiyaçlarının, zorunlu ihtiyaçlarının üzerinde 80 gram altına veya ona muadil paraya malik olursa bu kimse zengin sayılır. Fakat bu zenginlik nitelikli bir zenginlik olursa, yani sahip olduğu bu mal nami dediğimiz artan cinsten bir mal olursa bu kimse zekat mükellefi olur. Değilse olmaz. Mesela benim elimde filan kitaptan 3 tane var. Eğer bunlar aynı baskıysa bir tanesi ihtiyacım için saklıyorum. Diğer 2 tanesi ihtiyacımın üstünde. Eğer bu 2 kitap nisap miktarına bali oluyorsa, yani 80 gram altına denk geliyorsa veya işte benim oturma odamda yerde serili bir tane halı var. Bir de kenarlara sermediğimiz halılar var fazladan el dokuması. Bunlar ihtiyaç fazlası. Bu ihtiyaç fazlası zenginlik nisabına dahil ediliyor. Yani mesela bugün bakıyorsun dolapta 52 tane takım var. Tamam, bunun hadi 10 tanesi, hadi 15 tanesi ihtiyaç olsun. Diğerleri ihtiyaç fazlası. Bunlar da nisaba dahil olur. Ne demek nisaba dahil olur? İhtiyaç fazlası olduğu için bunların kıymeti 80 grama ulaştığında bu kişi zengin sayılır. Adamın ihtiyacından fazla bir yerde tarlası var. Ne işe yarıyor bu tarla? Hiç öyle kaldı babamdan duruyor. Ne kadar ediyor? Epey bir eder, yani 200-300 gram altın eder. Bu adam zengin. Peki zekat verecek mi? Zekat verme mükellefi değil. Niye değil? Çünkü bu tarla durduk yere doğurmuyor. Yani üremiyor, artmıyor. Binaenaleyh bu kimse zekat mükellefi değilse de zekat alması yasak hale gelir. Nitekim bugün devlet de yeşil kartı kime veriyor? Üzerinde tapulu bir şey olmayana veriyor. Buradan hareketle eğer bir kimsenin elinde bir maldan 3 tane 5 tane varsa bunun bir tanesi ihtiyaç içindir. Diğerleri zenginlik nisabına dahil edilir. Eğer ticaret malı olarak görülüyorsa zekat mükellefi olur. Yok ticaret malı olarak değil. Öyle kalmış. Eskiden nalburu varmış da bu işten çıkmış ama şeyler duruyor. Malzemeler duruyor. Bu kimse nisaba malik olduğundan dolayı zekat alamaz ama zekat verme mükellefi olarak da görülmez.
Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Epeyce bir zekat sorusuna cevap verdik. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programını tamamladık. Efendim hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.